Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Powder Kültür'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Pınar. Bu bölümde sanat tarihinin en ünlü ve en gizemli eserlerinden birini konuşacağız. Tabii ki de İnci Küpeli Kız. Her tablonun bir hikayesi olduğuna inanıyorum ve bunları öğrendikçe de gerçekten çok mutlu oluyorum, heyecanlanıyorum. En çok da sizinle paylaşmayı seviyorum. O yüzden bugün hem Vermeer'in hayatından, kadının kim olduğundan, sanat eserlerinin detaylarından ve sonlara doğru da sanat tarihinin en büyük dolandırıcılık hikayelerinden birini anlatmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle biraz Vermeer'i tanıyalım. Hayatı nasıldı bir bakalım. 1632'de Hollanda'nın güneyindeki Delft şehrinde doğmuş. Babasının bir ipek işçisi olduğunu biliyoruz. Çocukluğu ve resme nasıl başladığı ile ilgili pek bilgi bulunamıyor. Bir kesinliği yok. Amsterdam'a yaptığı birkaç ufak seyahat dışında genellikle hep Delft'te yaşadığını görüyoruz. Yani burada bir ressamlık eğitimi almış. Onun dışında hayatı boyunca da hep fakirlikle mücadele etmiş. Bunu biraz daha açacağım. Ressamların hayatını araştırırken gerçekten yazdıkları mektuplar büyük önem taşıyor. Örneğin Van Gogh'un kardeşi Theo'ya mektupları olmasaydı onun hakkında neredeyse hiçbir şey bilemezdik, onun kişiliği hakkında da. Ya da Michelangelo'nun erkek kardeşine ve babasına yazdığı mektuplar olmasa da sanat eserlerini ne büyük ızdırapla, acıyla yaptığını bilemezdik. Bu açıdan Vermeer'den geriye kalan pek bir mektup yok. Onun kişiliği hakkında fikir sahibi değiliz. Hayatının çoğu aynı resimlerdeki kadınların kim olduğu gibi büyük bir sır perdesi. Bu da onun hikayesini daha da cazip hale getiriyor aslında. Peki bu adam hakkında tam olarak bildiklerimiz neler? Hemen ondan bahsedeyim. Sadece 21 yaşındayken Katrina Bones adında bir kadınla evleniyor ve başta aileleri ilişkilerine karşı çıkıyor. Çünkü Katrina ve ailesi 1600'lerin Hollanda'sında son derece yaygın olan protestanlık mezhebini seçmişti. Vermeer ve ailesi ise ilginç bir şekilde Katolik kalmaya devam etti. Buna rağmen tabii ki aşkları engelleri aştı ve evlendiler. İşin en ilginci de hayatı boyunca Vermeer kayınvalidesinin evinde bir nevi iç güveysi olarak yaşadı. Vermeer ve Katrina'nın toplam 15 çocuğu olmuş ve bunların 4'ü daha vaftiz edilmeden, yani çok küçükken ölmüş. Bu da çocuk ölümlerinin çok yaygın olduğu bir dönemde maalesef normal karşılanmış. Çoğunlukla da kız çocukları olmuş. Vermeer'in resimlerini gördüyseniz neden bu kadar sessiz ve sakin olduklarını şimdi anlamışsınızdır. Resimlerinde sakinliği aramış olabilir. Biz de şu anda onu buluyoruz. Ressamlığını ve sanat eserlerinin özelliklerini anlatmadan önce o dönemin Hollanda'sında ve Vermeer'in yaşamına biraz daha değinmek istiyorum. Zaten sanat eserlerinin hikayelerini nasıl araştırıyorsunuz tarzında çok fazla soru alıyorum ve burada en büyük cevabım, bir sanat eserini anlamak istiyorsak öncelikle onun çizildiği dönemi ve sanatçının hayatına bakmamız gerekiyor. Ne de olsa hiçbir sanat eseri sanatçısından ayrı yorumlanamaz. Şu anda dünyanın en ünlü ressamlarının biri olsa da o dönemki asıl işi ressamlık değildi. Sanat tüccarlığı ya da hancılık gibi işler yapmıştı. Yine de hiçbir zaman tam anlamıyla fakirlikten kurtulamadılar. Hatta sadece 43 yaşında öldüğünde karısının aktardığına göre büyük bir borç batağı içindelermiş ve Vermeer buna daha fazla dayanamayarak sinir krizi geçirerek ölmüş. Gerçekten çok acı. Bu kadar yetenekli ve inanılmaz işlere imza atan bir ressam neden yeteri kadar değer görmemiş olabilir peki? Bunun cevabı da aslında yine yaşadığı dönemde Hollanda altın çağının bir ressamıydı. Benim sanat tarihinde, hatta tarihte en sevdiğim dönemlerden biri Hollanda altın çağıdır. Bilmeyenler için de kısaca özetleyeyim. 1600'lü yılların başından itibaren protestanlığın yükselişi ve coğrafi keşiflerle, deniz aşırı ticaretle birlikte Hollanda Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biri oldu. Burada küçük bir not da ekleyeyim. Hollandalıların bu kadar zenginleşmelerindeki en önemli nedenlerden biri de lale ticaretiydi. Osmanlı İmparatorluğundan gelen lalelerin farklı çeşitlerini üreterek bütün Avrupa'ya pazarlıyorlardı. O dönemde natürmort dediğimiz çiçek resimlerinde de gücün simgesi olarak laleleri gösteriyorlardı. Tabii her şey bu kadar güllük gülistanlık ilerlememiş. 1630'larda Lale Çılgınlığı adı verilen bir olay yaşanmış. Burada da tarihteki ilk haksız yere fiyat artışını görüyoruz. Yani laleleri bir anda 10 katına çıkarmışlar. Sonra çok büyük bir düşüş yaşanmış ve bu yüzden birçok tüccar intihar bile etmiş. Neyse biz tekrardan döneme geri dönelim. İşte ticaretle birlikte zenginleşen orta sınıf dini de ikinci plana attığında sanata çok büyük bir ilgi başlamış. Şu örneği verirsem net anlaşılacağını ve bir daha hiç unutulmayacağını düşünüyorum. 1600'lerde Avrupa'daki diğer ülkelere baktığımızda genellikle tabloları kilisedekiler ya da soylular alabiliyordu. Ama Hollanda'ya 1660'larda baktığımızda yaklaşık 3 milyon tablonun olduğu varsayılıyor. İnanılmaz gerçek. Evlerinin duvarlarına sıra sıra tablolar asan insanlar da genellikle hep kendi hayatlarından izler görmek istemişler. Ve geldik işte Vermeer'in resimlerine. Genellikle kadınları günlük işleriyle uğraşırken görüyoruz. Mektup okurlar, dikiş dikerler, mutfak işleriyle uğraşırlar ya da müzik dersi alırlar. Ve Pınar bana bir tüyo ver de Vermeer resimlerini bir bakışta anlayayım diyorsanız da genellikle hep pencerenin karşısında güzel bir gün ışığı gelirken görüyoruz. Ve duvarda asılı bir dünya haritası, bir tablo da görebiliriz. Aynı şekilde çoğu kadının üzerinde gördüğümüz bir sarı kürk de vardır. Genellikle sarışın kadınlar olur. Vermeer'in hayatı boyunca 50'ye yakın resim tamamladığı düşünülse de sadece 35'i günümüze kalmış. Çok titiz ve sabırlı çalışan biri. Yani yumuşak fırça darbeleriyle küçük küçük nokta nokta bile çalışıyormuş. Bazı detaylarda yakından bakarsanız zaten direkt fark edersiniz. İnci Küpeli Kız filmini izlerken de Colin Firth'ün Vermeer'i çok iyi yansıttığını düşünüyorum. O titizliğini, sabrını. Kesinlikle o filmi de izlemenizi tavsiye ediyorum. Tamamen tarihi gerçekleri yansıtmasa da birazdan değineceğim. Vermeer tablosunun içindeymiş gibi ve o dönemleri çok daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi sıra geldi artık Kuzey'in Mona Lisa'sı olarak da bilinen gizemli kızımız İnci Küpeli Kız'a. Onun hikayesi neydi? Vermeer 32 yaşında 1665 yılında bu resmi çizmiş. İlk baktığımız anda hep kadının kim olduğunu merak ediyoruz ve ne söylemeye çalıştığını, mutlu mu mutsuz mu olduğunu. Öncelikle kadının kim olduğu tam olarak kanıtlanmamış. En önemli teorilerden biri Vermeer'in büyük kızı Maria olduğu yönünde ama o resim yapıldığında sadece 12 yaşındaymış. Genellikle birçok resminde de kızını model olarak kullandığını bilsek de bu resim için gerçekten çok ve o dönemdeki tablolarda kadınların ağzının aralık olması biraz daha ahlaksız ve cinsel içerikli bir mesaj da veriyordu. Bu da bizi diğer teorilere götürüyor. Yani belki eşi olabilir ya da İnci Küpeli Kız romanı ve filminden de alışık olduğumuz gibi kayınvalidesinin evinde yaşayan hizmetçilerden biri olabilir. Bu bölüm için araştırma yaparken Tracy Şevalye'nin yani kitabın yazarının TEDx konuşmasına da denk geldim ve çok beğendim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. 20'li yaşlarında bu tabloyu ilk kez gördüğünden bahsediyor ve o kadar etkilenmiş ki hemen gidip posterini almış ve 30 yıldır duvarında asılıymış. Zaten 99 yılında bu kitabı çıkardıktan sonra resim bir anda inanılmaz ünlenmiş ve açıkçası birçok gerçeği çarptırmış ama şu anda birçok kişi onun gerçekleriyle tabloyu biliyor. Bir yandan da bazı tablolar hakkında hikaye yazmam için de beni cesaretlendirdi. Ben deneyeceğim. Belki siz de sevdiğiniz bir tablo üzerine gerçekleri okuduktan sonra yazı yazmayı deneyebilirsiniz. Şimdi biraz daha resmin detaylarına yoğunlaşalım isterim. Sanılanın aksine bu bir portre resmi değil, tronedir. O dönemde çok yaygın, genellikle figürler belli bir karaktere girer. Burada da kadın bir doğulu kılığına girmiş aslında mavi eşarbıyla birlikte ve daha çok o zamanlarda Doğu Avrupa'nın gözünde Türkler ve Osmanlılar ile özdeşleşiyordu. Vermeer'in bu resimde tam olarak neyi yansıtmak istediğini ve kimi çizdiğini bilemesek de çok uzak ihtimallerden biri bir Türk kadınını canlandırmak istemiş bir de olabilir. Sizin için de öyle mi ama bunu düşünmek benim için çok ilginç geldi. Mavi eşarpla ilgili de çok önemli bir detaydan bahsetmem gerekiyor. Şu an baktığımızda boyaların elde edilmesi bize çok kolay görünüyor gibi gelse de hepsi tüplerin içinde falan diye düşünsek de 1800'lerden önce yani modern kimyanın oluşmasından önce ressamlar için en zor konulardan biri aslında boyaların elde edilmesiydi. Dünyanın birbirinden farklı noktalarındaki taşlardan, bitkilerden farklı renkler elde ediliyordu. Mesela maviye de baktığımız zaman aslında son derece değerli bir kaya parçası olan Lapis Lazuli'den elde edilmiş. İsmi birazcık zor. Tekrardan söyleyeyim. Lapis Lazuli bu Afganistan'dan çıkartılan yarı değerli bir taş, bir kaya aslında. Çok güzel lacivertimsi bir tonu var. Vermeer bu kadar fakirken nasıl bu boyaları bulmuş diye de düşünebilirsiniz. O da şu şekilde oldu. Peter adında bir destekleyicisi vardı. Delft şehrinin zenginlerinden biri sayılırdı. Ve birçok resminin aslında sahibi oydu. Ve siparişleri verdikten sonra ona en pahalı boyaları ve tuvalleri alırdı. Filmde gerçekten bu adamı izlemekten nefret ettim. Çok kötü, pis bir karakter ama gerçekte öyle olduğuna dair bir kanıt yok. Hani adamı direkt savunuyorum ama belki o olmasaydı Vermeer'in çoğu resmi olmayacaktı bile. Bize ulaşmasını sağlamış.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Tuvaldeki renklere biraz daha baktığımızda arkasındaki siyah efektin aslında o zamanlarda koyu yeşil olduğunu ve zamanla koyulaştığını görüyoruz. Yine Vermeer'in paletine uygun olarak sarı ve kahverengi tonları da ağırlıkta. Ayrıca kızımız, yani daha çok resme baktığımda Scarlett Johansson olarak da görüyorum artık. Gerçekten filmden etkilenmişim. Her neyse, böyle kızın gözlerinde baktığımızda kaşları ve kirpiklerinin de olmadığını görsek de aslında ilk çizildiğinde kaşlarının ve kirpiklerinin olduğunu X-ray ışınlarıyla görmüşler. Bu aynı şekilde Mona Lisa için de geçerli. Yine o zamanlarda inci gerçekten çok lüks bir eşya. Yani Vermeer'in büyük ihtimalle bunu alacak parası da yoktu ve araştırmalar gösteriyor bu cam ya da bir kalay da olabilir ve gerçekten çok büyük bir inci parçası. Birkaç fırça darbesiyle ışığı çok iyi kullanarak yansıtmış. Zaten kendisi gerçekten ışığın ustası. Ben sanat tarihinde gerçekten sembollerin anlamlarını çok seviyorum. O yüzden incinin anlamından da bahsedeyim. İstiride gibi deniz hayvanlarının içinden çıkarıldığı için ve böyle bir çabayla çıkarıldığı için genelde gizli bir hazineyi temsil eder ve Hristiyan geleneğine de baktığımızda ahlaklı olmayı ve bekaretin de simgesidir. Burada istiridye ile tam zıt bir anlamı var. Çünkü resimlerde istiridye gördüğünüzde de bunu direkt afrodizyak etkisi nedeniyle cinsel anlamlı olarak görebilirsiniz. Ve ayrıca inciye sadece mücevher olarak baktığımızda ise yine arzuların ve kibrin bir işareti de olabilir. Sanat tarihindeki bu çift anlamlar ve sorgulanabilir olması gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Umarım sizleri de heyecanlandırıyordur. Vermeer'in hayatıyla, eserleriyle ilgili bütün her şeyi ortaya döktüysek en büyük sırlarından birinden de bahsedeyim. İnanılmaz gerçekçi fotoğraf gibi resimlerini aslında küçük bir hileye başvurarak çizmiş olabilir. Fotoğrafın icadından yüzlerce yıl geriye gittiğimizde bile kamera obscura tekniğinden bahsedebiliriz. Karanlık oda anlamına gelen bu icatta da çok gerçekçi resimler yapılabiliyordu ve birçok ressamın da yararlandığı söyleniyor. Kamera obscura'yı şöyle hayal edebiliriz. Bir karanlık oda düşünün ve içine küçücük bir delik açın. O deliğin içinden dışarısının görüntüsü karanlık odanın içine oldukça gerçekçi bir şekilde ters olarak yansıyor. Bunu daha sonraki yıllarda çeşitli merceklerle birlikte iyice geliştirmişler ve küçük kutuların içine de sığdırmışlar. Bu da fotoğraf makinesinin dedesi sayılabilir aslında. Vermeer'de bu küçük kutu sayesinde ve çeşitli teknikler kullanarak resimlerini en gerçekçi şekilde resmetmiş. Hatta bununla ilgili Tims Vermeer adında bir belgesel de var. Belgeseli çeken adam, yani Tim, 5-6 yılını sadece buna harcamış ve gerçek mi yalan mı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Sanat tarihinin gelmiş geçmiş belki de en büyük dolandırıcılık hikayesinin de başrollerinden biri dolaylı olarak Vermeer. Hemen bu hikayeyi de anlatmak isterim. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına baktığımızda ve onun öncesinde Hitler'in hayatını incelediğimizde de Hitler'in gençliğinde resim çizdiğini, hatta Güzel Sanatlar Akademisi'nden ret aldığını belki görmüşsünüzdür. Yine de hayatı boyunca resim sanatına olan ilgisinden vazgeçmemiş ve Berlin'de koskocaman bir Güzel Sanatlar Sanatlar Müzesi açma hayali de varmış. Bunun içinde Avrupa'nın çeşitli yerlerinde çok ünlü ve güzel resimleri koleksiyonuna toplamış. Sadece Hitler değil, Nazi subaylarının da böyle koleksiyonları olduğu biliniyor. Yahudi ailelerinden, müzelerden hep eser tırtıklamışlar. İnanılmaz bir koleksiyon elde etmişler. Yine de dönemin modern ressamlarını, Picasso, Dali gibi sanatçıları oldukça eleştirmişler. Onların tekniklerini, çalışmalarını sanat olarak kabul etmemişler. Yenilikçi görüşlerden uzak ya klasik eserleri ya da propaganda amaçlı sanatı desteklemişler. Ama tabii ki bu baskının ve sınırların tam zıttı bir etki olmuş. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın sonunda sanat bambaşka bir hale evriliyor. Bunu da ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı konuşuruz. Biz tekrardan Vermeer'le olan bağlantısına dönersek, Hitler'in en hayran olduğu ressamlardan biriymiş ve onun eserlerini de hep koleksiyona eklemelerini istemiş. İşin ilginç yanı da 1935'lerde, daha 2. Dünya Savaşı bile çıkmadan önce, Vermeer eserleri tekrardan ortaya çıkmaya başlamış. Bir anda keşfedilmiş. Uzmanlar bu resimleri araştırdıkça da gerçekliklerinden pek şüphe etmemişler. Yani bu sahte eser değil, orijinal Vermeer demişler. İşte dolandırıcılık hikayemiz de tam olarak burada başlıyor. Gerçekten film gibi olaylar. Başrol oyuncumuz Han van Meegeren adında bir Hollandalı. 1889 yılında doğduktan sonra onu çok zor bir çocukluk bekliyor. Çünkü küçüklüğünden itibaren resme çok yetenekli olduğu anlaşılsa da babası tam bir manyak diyebiliriz. Oğlunun hiçbir şekilde ressam olmasını istemiyor. Hatta defterlerine uzun uzun "ben hiçbir şeyim, hiçbir şey yapamam" şeklinde yazılar yazdırdığı ortaya çıkıyor. Yine de Van Meegeren hiçbir şekilde resim yapmaktan vazgeçmiyor. Ortaokul yıllarına geldiğinde hayatını etkileyen en önemli figürle karşılaşıyor, resim öğretmeni. Bu adamın çok ilginç bir özelliği var. Demin bahsettiğimiz Hollanda altın çağının büyük bir hayranı ve özellikle hep Vermeer resimlerini kopyalıyor. Öğrencisiyle birlikte de çok iyi anlaştıktan sonra hep bu ressamları tekniklerini özeniyorlar ve onlar şekilde resim yapmaya başlıyorlar uzun saatler boyunca. İşte Van Meegeren Vermeer gibi fırçalar kullanmaya başlıyor, onun boyalarını taklit ediyor. Resim öğretmenini idoli olarak kabul ettiği için de o da hayatı boyunca hep Hollanda altın çağının, özellikle Vermeer'in resimlerini taklit etmeye başlıyor. Ama hikayemiz bu şekilde romantik ve dostane ilerlemiyor tabii ki de. Gençliğinde resim yeteneğine çok güvenip başarılı olacağını düşünse de işler beklediği gibi gitmiyor ve ressamlıkla hiçbir şekilde ilerleyemeyeceğini fark ediyor. Bir yandan da çok fazla içki ve morfin bağımlılığı yanı sıra kumar batağına da düşüyor ve çok mutsuz bir evlilik yapıyor. Yine de en büyük hayali çok zengin bir adam olmak. Bu yüzden sanat eserlerini taklit edip satmaya başlıyor ve bu alanda gerçekten çok başarılı oluyor. En büyük vurgununu da 1937 yılında gerçekleştiriyor. Vermeer resmi olarak ortaya çıkan Hazreti İsa'nın mucizelerinden birinin anlatıldığı Emmaus'ta son akşam yemeği resmi ortaya çıktığında bir anda Hollanda'nın en ünlü resmi haline geliyor ve çok büyük bir fiyata bir sanat galerisi satılıyor. Van Meegeren de bunu keşfeden, satan kişi olarak çok çok zengin oluyor. Resmi yapan kişi olsa da kimse Van Meegeren'dan şüphelenmiyor. Sadece sattığını düşünüyorlar. Bu olayla ilgili iki tane hem güldüğüm hem de bana çok acayip gelen detay var. Birincisi, o kadar kafayı yiyor ki, yani hiç dengesi olmayan bir adam ve bu sanat galerisine gidip karşısına geçip "bu eser sahte" diye bağırdığı biliniyor ziyaretçilere. Bu sayede insanlar da onu eleştirip bunu yanlış olduğunu söyleyerek aslında yeteneğini ve gururunu daha da okşuyorlar. Yani bunun kesinlikle orijinal Vermeer resmi olduğuna inanarak kendisinin de Vermeer kadar yetenekli olduğunu düşünüyor. İkincisi ise, bu tablodaki kadın figürü aslında o dönemin çok ünlü oyuncularından biri olan Greta Garbo'ya çok benziyor. Ama kimse bunu da fark etmiyor. Yani bunu hiçbir zaman anlayamayacağım. Resmi de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Yıllar geçiyor, 2. Dünya Savaşı çıkıyor. Van Meegeren durmadan Vermeer resimleri yapıp satarak inanılmaz zenginleşiyor. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda bile Amsterdam'daki Yahudilerin evlerini satın alarak savaş devam ederken çok lüks partiler yapıyor. Günümüzde kıyasladığımızda servetinin aşağı yukarı 254 milyon dolara yakın olduğu biliniyor. Bu adama çok sinir oluyorum. Devam edelim. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra ve Naziler yargılandıkça da ele geçirdikleri sanat eserleri ortaya çıkıyor. Bu eserlerden biri de Vermeer'in İsa ve Zina Yapan Kadın adındaki eseri ve Hollandalılar milli ressamlarından birinin eserini kimin sattığını öğrenmek için araştırmalar yapıyor ve bu kişinin Van Meegeren olduğu ortaya çıkıyor. Hemen onu hapse atıp ölümle cezalandırıyorlar ama adam buna tamamen itiraz ediyor. "Bu resmi sadece ben yaptım, orijinal bir Vermeer değil" diyor. Tabii ki ki kimse ona inanmıyor. Ölümden korktuğunu ve içki krizine girdiğini söylüyorlar. Yine de ona hak tanıyarak 6 hafta müddet veriyorlar. Bu süreçte hücre gibi bir odanın içinde farklı bir Vermeer resmini yapmaya çalışıyor. Bir sürü fotoğrafçı, gazeteci ona eşlik ediyor ve Avrupa'nın birçok şehrinde gazete manşetlerine çıkıyor. Herkes hayatı için çiziyor tarzında manşetler atıyor. Büyük bir olay oluyor ve 6 haftanın sonunda da resmi tüm gerçekliği de sanki Vermeer tablosuymuş gibi çiziyor. Bu sefer de bütün Avrupa, özellikle Hollanda onu büyük bir halk kahramanına dönüştürüyor. İsmi bir anda Nazileri dolandıran adam oluyor ve o yıl yapılan anketlere göre 1947'de Hollanda'da başbakandan sonra en ünlü ikinci adam seçiliyor. Anlatırken bile o kadar araştırmama rağmen hala şaşırıyorum. Yani gülsem mi yoksa daha da sinirlensem mi bilemiyorum. Olay bunlarla da sınırlı kalmıyor. Sadece bir yıl haksız yere kazançtan hapis yattıktan sonra çıkıyor ve bu sefer kendi imzasıyla resimler yapmaya başlayıp inanılmaz fiyatlara yine alıcı buluyor halk kahramanına dönüştüğü için. Ama bu sefayı çok fazla yaşayamıyor çünkü aynı yılda 1947'de kalp krizi sonucunda hayatını kaybediyor ve öldükten yıllar sonra aslında Van Migra'nın Hitler ve Nazi düşmanlığının aksine çok büyük sempatizanı olduğu ortaya çıkıyor. Hitler'in özel kütüphanesinde yer alan faşist sembollerle dolu bir şiir kitabının çizimlerini yaptığını görüyoruz. Bu da yetmezmiş gibi çok sevgili Führer'ime dedin saygılarımla imzasıyla bunu Hitler'e ulaştırmış. Film gibi olay dediğimde şu an da bana hak verdiğinizi düşünüyorum. Zaten aslında filmi de çevrilmiş. The Last Vermeer filmini de öneririm. Gerçekten benim için çok güzel bir sohbet oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Bölüm hakkındaki yorumlarınız benim için çok önemli. Instagram hesabım Pınar Civan'dan bana bununla ilgili mesaj atarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca İnci Küpeli Kız'ı seven arkadaşlarınızla da bu bölümü paylaşabilirsiniz. Haftaya Salı Powder Kültür'ün yeni bölümünde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve tabii ki sanatla kalın.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.